Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Şehrevel 1402, Hicri Gamer 29 Safer 1445 ve Miladi Takvimli 15 Eylül 2023 Cuma. Ayrıca Ehl-i Beyt'in 8. imamı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Ukrayna gelişmeleri etrafında yapılan röportaj, Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü özel programı İslam'ı Tanıyalım ve Kutsal Savunma Yıllarına Bakış isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Üç buçuk milyon ziyaretçi kutsal Meşhed kentine gitti. Ayetullah Hatemi düşman milli birliği yıkmaya çalışıyor açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin COEP hakkındaki kararına tepki gösterdi. İran yabancı iki petrol tankerine el koydu. Liberman, Mossad şefinin İran hakkındaki laf azanlıkları kendi eksikliğini telafi içindir dedi. Tuğgeneral Haydari, düşmanın en ufak hatasına izin vermeyeceğiz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı Türkiye ile işbirliğinin genişletilmesini desteklediğini belirtti. Şimdi haberler. Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü eşiğinde İran'ın çeşitli bölgelerinden ve diğer ülkelerden yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi kutsal Meşhed kentine gitti. Rezevi Horasan Valisi Yakup Ali Nezir'i yaptığı açıklamada cuma akşam saatlerine kadar yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçinin kente giriş yaptığını belirtti. Ali Nazeri, söz konusu ziyaretçilerin Hicri Kameri Safer ayının son gününde özellikle de İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü etkinlikleri için hava, kara, raylı sistemler gibi çeşitli yollardan kente adeta akın ettiklerini ifade etti. Bu arada İmam Rıza Aleyhisselam türbesine yaya olarak ziyaret gidenleri cemiyeti sözcüsü Hüseyin Rıza'yı da 191 bin ziyaretçinin yaya olarak Meşhed'e doğru hareketli olduklarını, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet gününde Meşhed'de olmayı hedeflediklerini duyurdu. Tahran Cuma namazı hatimi düşmanın milli birliği bozmaya ve ülkenin güvenliğini zayıflatmaya çalıştığını belirtti. Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi İslam İnkılabı rehberinin geçtiğimiz günlerde Sistan ve Beliçistan ile Güney Horasan halkıyla yaptığı görüşmedeki açıklamalarına atıfta bulunarak, İslam İnkılabı rehberinin açıklamalarının önemli noktalarından ve göstergelerinden biri de düşmanın ulusal birliği bozma ve ülke güvenliğini zayıflatma çabalarına vurgu yapmasıdır dedi. Ayetullah Hatemi, Amerika'nın farklı ülkelerde kriz oluşturmak için bir takım çalışmalar yürüterek, kaos dönemlerinde olayları kışkırtarak halkı galeyana getirmeye çalıştığını, İran'da da etkin ve mezhep, cinsiyet ve kadın meseleleri gibi konularda program yaptığını ve yangını körükleyerek İran için sorun oluşturmaya ve inkılaba darbe vurmaya çalıştığını söyledi. Tahran Cuma namazı hatibi, fakat biz düşmana karşı güçlü şekilde duruyoruz ve onların komplolarını etkisiz hale getiriyoruz vurgusunda bulundu. Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi ayrıca Erbain yürüyüşünü düzenleyenlere teşekkür ederek bu yürüyüşü İran ve Irak arasındaki dayanışmanın sembolü, eşitlik ve gönül birliğinin bir örneği nitelendirerek bu yürüyüşe 22 milyondan fazla insan katıldı. Bu da onu benzersiz bir tatbikata dönüştürdü dedi. İran Dışişleri Bakanlığı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın 8. yılında Avrupa Birliği'nin açıklamasına ve bu birliğin ve 3 Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmemesine yanıt olarak bir bildiri yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın 8. yılında Avrupa Birliği'nin açıklamasına ve bu birliğin ve 3 Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmemesine yanıt olarak bir bildiri yayınladı. Bildiride Avrupa Birliği ve 3 Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmanın 8. yılına kadar taahhütlerini yerine getirmeme kararı, hukuka aykırı ve 2231 sayılı karar kapsamındaki taahhütlerinin ihlalidir denildi. Bildirinin başka bir bölümünde ise Amerika'nın anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesine ve baskıcı yaptırımların yeniden uygulanmasına yanıt olarak İran anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri kapsamındaki haklarına uygun olarak telafi edici adımlar attı. Avrupalı tarafların girişimi taraflar arasındaki daha fazla işbirlik için uygun bir ortam yaratma çabalarını kesinlikle olumsuz etkileyecektir ifadesi kullanıldı. Kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, Amerika, Çin, Fransa, Rusya ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü. İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Fars Körfezi'nde 1,5 milyon litreden fazla yakıt kaçakçılığı yapan iki yabancı petrol tankerini el koydu. Amiral Muhammed Şerif Şirali, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada Panama ve Tanzanya bayraklı kaçak petrol taşıyan Steven Vikron adlı iki petrol tankerinin İran Deniz Kuvvetleri tarafından el konulduğunu söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu 3. Bölge Komutan Vekili Fars Körfezi'nin kuzeyindeki Mahşer Limanı'nda konuştu. İslam Devrim Muhafızları Donanması'na bağlı 3. Bölge askerleri son 2 gün içinde istihbarat takibiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne ait petrol ve gaz kaçakçılığı yapmaya çalışan 2 gemiye yargı makamlarının direktifiyle el koyduğunu duyurdu. Amiral Şirali, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu 3. Bölge askerlerinin bölgede tüm yabancı unsurlara profesyonelce, ihtiyatlı, uyanık ve kesin ikazlarda bulunarak gözaltına alınan suçlu gemileri Mahşer Limanı ve Ervent Üssü'ne kadar götürdüğünü, gemideki 37 mürettebatında yasal işlemlerin görüşmesi için yargı ve adli makamlara teslim edildiğini sözlerine ekledi. Siyonist rejimin eski savaş ve güvenlik bakanı Perşembe gecesi yaptığı açıklamada Mossad şefinin İran hakkındaki son söylemlerinin kendi çalışma eksikliğini telafi etme girişimi olarak niteledi. El Alemin bildirdiğine göre Viktor Lieberman, Siyonist rejimin Kanal 12'sine verdiği röportajda şunları söyledi. Hükümetin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketi karşısında ne yapabileceği konusunda net bir pozisyon yok. Lieberman sözlerini şöyle devam etti. Mossad şefi David Barney aniden İran'daki saldırılardan bahsetti. Ve Savaş Bakanı Yoav Gallant, Matla'ya 20 kilometre uzaklıkta bir havalimanının inşa edildiğini bildirdi. Tüm bu söylemler iş eksikliğini, anlayış eksikliğini ve amaç eksikliğini telafi etmek içindir. Herkes İsrail rejiminin Suriye'deki saldırgan politikasını sürdürdüğünü biliyor. Ancak kabineden bu saldırılara ilişkin bir yanıt ve Gazze şeridinde Nasrullah ve Hamas'a karşı ne yapacakları konusunda net bir pozisyon yok diyen Lieberman şöyle devam etti. Benjamin Netanyahu hedefli suikastlere geri dönmekten ve Gazze şeridinde Hamas'a mali yardım akışını durdurmaktan korkuyor ve bu konuda isteksizdir. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Şehit Salim'in 181. Zırhlı Tugay'ını incelemesi sırasında Kara Kuvvetleri'nin asıl önceliği ve en önemli görevi sınır bölgelerinin muhafazası ve güvenliğini sağlamaktır dedi. İslam'ın ordunun haklı ilişkilerine dayandırdığı haberine göre Tuğ General Kiyomer Saydari bu ziyaret sırasında şunları söyledi. İran'ın Yemenli düşmanları İslam'ı İran'ın güvenliğini, ekonomisini ve kültürünü hedef aldı. Ve biz düşmanların komplolarına karşı nizamın yanında duruyoruz ve düşmanlara en ufak bir hata yapmalarına izin vermeyiz. Yani İslam Cumhuriyeti ordusu kara kuvvetlerin önemli ilkelerine değinen Haydari sözlerine şöyle devam etti. Kara kuvvetlerinde ilk ve en önemli prensip velayete bağlılıktır. Buna göre tüm programlar İslam İnkılabı rehberinin emirleri doğrultusunda yürütülür. Sınırların 24 saat korunması ve güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yapan Tuğ General Haydari ayrıca kara kuvvetlerinin temel ve önemli önceliğinin sınırları 24 saat korunması ve güvenliğin sağlanması olduğunu, kendilerinin ülkenin toprak bütünlüğünü savunmakla yükümlü olduklarını ifade ederek, silahlı kuvvetlerin ülke sınırlarındaki güçlü varlığı nedeniyle hiçbir düşmanın İslam'ı İran halkının tam güvenliğini tehdit etme ve ona zarar verme gücü yoktur, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı Sayıştay'ın Türkiye ile her alanda işbirliğini ve ilişkilerin genişletilmesini desteklediğini belirtti. Seyyid Ahmet Rıza Deskayıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile görüşmede onun göreve başlamasını tebrik ederek iki ülke ilişkilerini mümkün olduğu kadar genişletmek için birçok ortak nokta ve kapasitenin mevcut olduğuna değinerek İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari alışveriş hacminin yeterli olduğunu düşünmediğini ifade etti. Deskayıp şöyle konuştu. İran İslam Cumhuriyeti Sayıştayı İslam İnkılabı rehberinin dost ve komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki son direktiflerinden ilham alarak iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik ve ticari alanlarda genişletilmesini desteklemektedir. Neyse ki iki ülkenin hükümetleri ilişkileri ve ortak işbirliğini ilerletme konusunda olumlu bir yaklaşıma sahip. Bu bağlamda terörün finansmanıyla mücadele, çevre, metropol altyapılarının güçlendirilmesi, deprem kaynaklı krizlerin önlenmesine yönelik detaylı çalışmalar alanında teknik ve profesyonel işbirliği kapasitelerinden de yararlanmak mümkün. Üstelik bu bağlamda her iki ülkenin mahkemelerinde modern denetimler yöntemlerinden de yararlanılabilir. Görüşmede Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç da İran Sayıştayı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti açıklayarak ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini dostane ve kardeşçe olduğunu belirtti. Ve iki ülke arasındaki kültürel, dini ve tarihi benzerliklere işaretle şunları kaydetti. Türk hükümeti iki komşu ülke arasındaki ilişkileri mevcut kapasiteye dayalı olarak mümkün olduğunca genişletmek istiyor. Bu arada iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alışveriş hacminin de beklenenin seviyesine ulaşması bekleniyor. İranlı bilgi tabanlı şirketler İstanbul'da uluslararası bilişim ve teknoloji sektörlerini kapsayan IMEX İstanbul Fuarı'nda geniş çapta katıldılar. 14 Eylül tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan İstanbul Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Yeni Teknolojiler Fuarı'nda İran İslam Cumhuriyeti Girişimcilik ve Yenilikçilik Fonu'nun desteğiyle kurulan İran standına bilgi tabanlı şirketler geniş çapta katıldı. İran Pires Haber Ajansı'nın girişimcilik ve yenilikçilik fonunun halkla ilişkilerine dayandırdığı haberine göre 13 bilgi tabanlı şirket İstanbul'daki Uluslararası Bilgi Teknolojileri ve Yeni Teknoloji Fuarı'nda özel bir standta ürünlerini sunarak yeteneklerini sergileyecek. Türkiye Güvenlik Güçleri IŞİD terör örgütüyle bağlantılı 16 şüpheli gözaltına aldı. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bazı ülke liderleriyle görüşeceği belirtildi. Joe Biden yönetimi Perşembe günü 5 şirkete ve bir Türk vatandaşına Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım ettiği ve Amerikan hükümetinin 150 Rus kurumunu içeren Rusya'ya karşı uyguladığı kapsamlı yaptırımların bir parçası olarak Ukrayna'ya karşı savaşta Moskova'ya desteklediği iddiasıyla yaptırım uyguladı. Sırada bültenimizin son haberi var. İran milli futsal takımı Kolombiya'yı yenerek Brezilya turnuvasında yarı finale yükseldi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Bakü'nün Erivan'a yeni barış teklifi etrafında. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan hükümetinin barış teklifi ve Bakü'nün yeni önerisine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanıtını aldığını duyurdu. Mirzoyan, Erivan hükümetinin Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın en kısa sürede sonuçlandırmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, Ermenistan, son temasların ardından ilişkileri normalleştirmesine ilişkin anlaşmanın 5. versiyonunu Bakü'ye sundu ve onlardan yeni teklifler aldı, dedi. Müzakerelerin devam ettiğine işaret eden Mirzoyan, tarafların tutumunun hala birbirine uzak olduğu önemli konular var diye kaydetti. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda yeni bir savaşın eşiğinde olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak İran'ın yardımıyla ve her iki tarafın da anlaşmasıyla 3. Karabağ Savaşı başka bir barışa dönüştü. İran'ın Güney Kafkasya'da istikrar sağlamaya çalıştığı bir ortamda bazı ülkeler savaş yoluyla istikrarsızlık yaratmaya yönelik hummalı çabalara girişti. Hatta bazı ülkeler savaşa girmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'ni veya Ermenistan'ı kışkırttı. Amerika, Fransa ve bölgedeki bir ülkeye Kafkasya bölgesinde savaş çıkarmaya çalışıyor. Batılı hükümetler Ermenistan'ı Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmaya çağırıyor ve bölgedeki söz konusu ülke Güney Ermenistan üzerinden bir koridor kazanmak için Bakü yetkililerini Ermenistan'la çatışmaya zorlamaya çalışıyor. Amerikalı ve Fransız yetkililer Kafkasya'da bir savaş çıkması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Moskova liderlerinin bu bölge ülkeleriyle ilişkilerde birçok ayrıcalığını kaybedeceğini düşünüyor. Aslında Güney Kafkasya'yı istikrarsızlaştırma hedefi de aynı amaçla yapılıyor. Bu durumda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Ermenistan ile Amerika arasında devam eden askeri tatbikata atıfta bulunarak bölgede herhangi bir yabancı güç varlığı bölgedeki durumu daha karmaşık hale getirecek dedi. Emir Abdullahyan ayrıca bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için anlaşmazlıkların kökten çözülmesinin gerekliliğine değinerek 3+3 mekanizması dahil olmak üzere bölgesel diyaloglar ve mekanizmalar aracılığıyla kapsamlı barışa ulaşmanın en etkili yolu olarak değerlendirildi. Son haftalarda diplomatik hareketlerin yoğunlaşmasına rağmen özellikle Tahran'ın 3. Karabağ Savaşı'nı önleme ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ihtilafları sona erdirme yönündeki hamleleri artarken Karabağ ihtilafında tarafların sınır gerginlikleri ve tarafların birbirlerine ateşkesin ihlaline ilişkin suçlamaları endişe verici derecede yoğunlaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 2. Dağlı Karabağ Savaşı sonrasında kalan en zorlu sorunlardan biri Laçin Koridoru'nun Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından kapatılmasıdır. Aynı zamanda İlham Aliyev hükümeti de kontrol noktaları inşa ederek egemenliğini bu yönde kullanıyor. Laçin Koridoru'nun Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından kapatılmasıyla Karabağ'da yaşayan 120 bin Ermeni ağır ekonomik ve ulaşım kuşatması altına alındı. Ermeni yetkililer Bakü'nün bu eylemini etnik temizlik politikasının uygulanması olarak nitelendirerek bu önemli ve stratejik yolun yeniden açılmasını talep etti. Ancak Azeri tarafı Ermenistan'a alternatif bir yol sundu. Bu durumda tarafların birbirlerine olan güvensizliği barışın gerçekleşmesini engellemektir. Barışın çatışma taraflarına çok yakın olduğu bir ortamda siyasi uzmanlar hatta çıkar sahibi ülkelerin yetkilileri olumlu olmak yerine güvensizliğin derinliğini göstererek karşı tarafa düşmanlıklarını göstermeye çalışıyorlar. Bu yüzden Tahran'ın Bakü ile Erivan arasında barışın tesis edilmesi yönündeki değerli çabaları İran'ın Kafkasya bölgesine bağlılığının ve bu bölgedeki istikrarın önemini gösteriyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Sudan'da krizin devam etmesi ve Birleşmiş Milletler temsilcisinin istifası etrafında. Sudan'da savaşın halen devam etmesi ve çatışma taraflarının kendi tutumlarında diretmesi savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların sonuçsuz kalmasına neden oldu. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in Sudan özel temsilcisi Volker Perez istifasını açıklarken Sudan'ın büyük bir iç savaşa doğru ilerlediği uyarısında bulundu. Perez konsey yaptığı son açıklamasında Sudan'daki savaşın dinleyeceğine dair herhangi bir işaret olmadığı konusunda uyarıda bulunarak iki askeri oluşum arasında çatışma olarak başlayan olayın tam teşekküllü bir iç savaşa dönüşebileceğini ifade etti. Sudan'daki savaş devam ediyor ve bu ülkenin farklı bölgelerinde yoğunluğu arttı. Sudan Hızlı Destek Güçleri son açıklamasında ordunun son 48 saatte 104 kişiyi öldürdüğünü, yüzlerce kişiyi de yaraladığını iddia etti. Hükümet Konseyi Başkanı ve Sudan Ordusu Komutanı Abdülfettah el-Burhan ile Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Daglu arasındaki görüş ayrılıkları, geçiş döneminin oluşması ve iktidarın sivillere devredilmesi için çerçeve anlaşmasının imzalanması ardından 15 Nisan'da ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında iktidar konusunda başladı. Şimdiye kadar uluslararası arabuluculuklar bu çatışmaları sona erdirmede ve çatışan tarafların müzakere masasında buluşmasında başarılı olamadı. Yaşanan çatışmalar Sudan'ın farklı bölgelerinde devam ederken Hartum ve Omdurman'ın yanı sıra Sudan'ın ordusu ve hızlı destek güçleri arasındaki çatışmalar Kuzey Kordofan ve Güney Darfur vilayetlerinde de yoğunlaştı. Bu kapsamda Sudan'daki Birleşmiş Milletler, Sudan'ın kuzeybatısındaki Darfur eyaletinin merkezinde ve Çad sınırında 13 toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Sudan'daki Birleşmiş Milletler heyeti toplu mezarların hızlı destek güçleri ve Arap milislerin çoğunluğu Masalit etnik grubu olan sivillere yönelik saldırıları sonucu oluştuğunu duyurdu. Sudan'da durum vahim. Her iki tarafında saldırıları artmış ve bu ülkeye doğrudan ve dolaylı olarak dış müdahaleler devam etmektedir. Bu arada bu ülkede barışın kurulması bahanelerle Amerikan müdahaleleri de devam ediyor. Bu bağlamda bölge ötesi gazete El Rayu El Yom geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Sudan'daki yıkıcı rolü hakkında şunları yazdı. Sudan bu ülkenin son birkaç yıldır Filistin meselesini destekleyen tutumunun intikamını almak amacıyla Amerikan-İsrail komplosunun kurbanı oldu. Dolayısıyla bu Afrika topraklarına dayatılan savaş devam ediyor ve savaşın durdurulması için bölgesel ve küresel çatışmalar, savaşı körüklenmeleri, etkin yaptırım uygulama çabaları sonuçsuz kalmıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberlerin yayınlanması son günlerde Ankara'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Türkiye'deki hükümete yakın bir kaynak Rusya'nın batı yaptırımlarından kurtulmaya yardım ettiği yönündeki haberleri yayınlarken Ankara'nın Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi müzakerelerinde özel bir rol oynadığını söyledi. Daha önce Wall Street Journal gazetesi de Amerika'nın Moskova'nın bu yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği için Türkiye'ye karşı sert cezai önlemler alabileceğini bildirmişti. Bugün sohbetimizde bu haberden yola çıkarak Ukrayna kriziyle ilgili bu ülkeye uygulanan yaptırımları ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve bu yönde diğer aktör ülkelerin konumuna ve pozisyonuna bakmak istiyoruz, özellikle Türkiye'nin. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şat hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim. Şimdi Batı tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımlar bildiğiniz gibi devam ediyor gündemde. Bunların da biraz daha şiddetli bir şekilde devam ettiği söyleniyor haberlerde. Bu arada Moskova'ya yardım eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiği söylenmektedir. Bu habere ve iddiaya siz ne kadar katlıyorsunuz? Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Ukrayna krizi baş gösterdikten sonra nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Türkiye gerçekten bu meseleye daha tarafsız ve realist olarak meseleyi ele aldı ve her iki tarafa da mesafeli davrandı ve Türkiye bundan yani uluslararası bazda daha kazançlı çıktı. Maddi bakımda daha kazançlı çıktı. Evet, mesafeli davranması gerçekten hem Türkiye için hem bu savaşta arada bir söz söyleme hakkı bulunması bakımından da çok isabetli bir tavır takındı ve bu birçok siyasi analistler tarafından takdir edilen bir durum olarak görülmüştür. Ve Batılıların Türkiye'yi suçlamaları ve Amerika gazetesinin suçlamaları vesaire, İGOHA Türkiye üzerinden bazı malzemeler, yatak olan malzemeler Rusya'ya gidiyor şeklindeki suçlamalar belki altında böyle Türkiye üzerine gidenler vardır. Fakat Batı'nın bir sürü böyle yasak olan malzemeleri biliniyor ki üçüncü ülkede kurdukları firma üzerinden gittiğini biliniyor. Mesela Dubai'de diyorlar binin üzerinde firma bu işin içerisinde angaje olmuş. Oradan Dubai'ye gidiyor. Dubai'den tekrar eksporta oraya gidiyor. Mesela Afrika'dan bazı ülkelere gönderiliyor malzemeler. Oradan re-exportla Rusya'ya gidiyor. Yani onlar da deliyorlar bir şekilde. Fakat yani kendilerini işte biz oraya göndermiyoruz. Öbür ülkelere göndeririz de kim gönder, Rusya onlar gönderir, bizi ilgilendirmiyor gibi ama işin altında onlar da var. Yani bu işin maalesef kirli tarafı ve öyle istekleri ülkeye suçu atıyorlar. Bakın Türkiye bence burada iyi bir rol oynadı ve tarafsız kalması da Rusya için ve bölge için de daha iyi.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye'nin böyle mesafeli davranması her iki tarafla ilgili Türkiye'ye hangi çıkarlar sağladı? Yani Türkiye'ye olan getiriler neler oldu? İster hem politik açısından olsun veya ekonomik açıdan bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Türkiye mevcut eksportların Rusya'ya giden eksportları etkisine nazaran özellikle tekstil bölümü daha da arttı çünkü Batı'dan aldıkları bazı bölümler Türkiye üzerine kaydı. Hem bir de makine bakımından da Batı'dan aldıkları bazı makinelerin Türkiye'de üretimi söz konusu. Oradan Türkiye kazandı ve bir de Ukrayna'ya bu İHA ve SİHA'ları vermekle kazanı tabiatıyla o veriyor. Alttan Rusya'ya silah malzemeleri verdiği konusunda bir şey bilinmiyor. Fakat muhtemelen değişik firma üzerine Batı'dan böyle re-exportla yapılabilir. Fakat sadece tekstil ve makine değil, gıda maddeleri bakımından da yapılabilir.
Şimdi Amerika'nın Ukrayna ile ilgili izlediği siyasetleri siz Batılı ülkelerde ne kadar uygulandığını görüyorsunuz? Yani Batı ne kadar benimsiyor bu siyasetleri, politikaları ve bunun getirileri Batılılar için neler olmuştu efendim?
Amerika burada Rusya'yı bize getirme, konu zayıflatma amacıyla bu işleri yapıyor, doğrudur. Fakat Batı da buna angaje olmuş. İster istemez NATO ülkeleri çoğu Amerika'dan yana Rusya, Türkiye hariç tavır koydu. Ve en fazla bundan etkilenen Almanya oldu. Almanya onların mültecilerini, milyonları aşan mültecilerini aldı. Onlara ev verdi vesaire. Bu negatif bakımdan etkilendi Almanya. Yani Almanya en fazla etkilenen ülkelerden olmuş. Yani 1 milyonu aşan mülteci var. Onların meskenleridir, yiyecekleri, içecekleri vesaire. Burada büyük bir etkileşim. Bir de onlara dil kursu açması, değişik meslekli kurslar açması. Yani milyarları bulan bir proje. Ve fakat silah endüstrisi de full time çalışıyor. Oradan da milyarları kazanıyor. Ve Amerika hakeza. Romanya hariç hemen çoğu ülkeler bundan kazanç elde etti. Yani satıyorlar malzemelerini. Ve bir bakıma yani evet yardım diye para gidiyor ama ileride bunlar borç olarak gelecek.
Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Abdurrahman Hocam.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya'dan siyasi analist Sayın Abdurrahman Şahat Hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Son günlerde Türkiye ile ilgili bir haber yayınlandı. Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan Batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberler gündeme yansıdı ve Ankara'da buna sert tepki gösterdi. Buradan hareketle hem Türkiye'nin Ukrayna kriziyle ilgili izlediği siyasetleri hem de Batı'nın ve Amerika'nın bu ülkeye uyguladığı Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa olarak gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın Şehadet Yıldönümü özel programı.
Ey Yüce Rabbim, muttaki, pak ve senin yeryüzünde yaşayan ya da toprak altında yatan herkese hüccetin olan imamın Ali bin Musa Rıza'ya rahmetine gönder. Bol ve bereketli ve sürekli rahmetine evliyalarına gönderdiğin en iyi rahmeti.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın Melekuti Türbesi geçmişten günümüze dek başta Şia Müslümanlar olmak üzere dünya Müslümanlarının en çok ziyaret ettiği dini mekanlardan biri olmuştur. Her yıl böyle bir günde binlerce ifade edilen ziyaretçi, çeşitli milletlerden ve farklı kültürlerden İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal ve manevi nurani türbesinde bir araya gelerek İslam peygamberi ve pak ehli beytinin sevgi ve saygısını beyan ederdi. O Hazretin binlerce sevene yaşadıkları kentten yaya olarak kutsal meşhed kentine doğru yola çıkardı.
Bizler de kutsal meşhed kentine yöneliyor, İslam peygamberi ve ehli beyt ile ahit tazeliyor ve o büyük imama selam gönderiyoruz. Ey Yüce Rabbim, muttaki, pak ve senin yeryüzünde yaşayan ya da toprak altında yatan herkese hüccetin olan imamın Ali bin Musa Rıza'ya rahmetini gönder. Bol ve bereketli ve sürekli rahmetini, evliyalarına gönderdiğin en iyi rahmeti.
Hazreti Ali bin Musa Rıza Aleyhisselam, İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'ın evlatları arasında onların en büyüğü, en bilge, en şerefli, en muttaki ve en mukaddes olanıydı. O Hazret babasından sonra Müslümanların imametine ve önderliğine üstlendi. İmam Rıza Aleyhisselam 20 yıl süren imametinin 17 yılını Medine kentinde Ehl-i Beyt'inin yanında geçirdi ve buradan İslam ümmetine önderlik etti. İmam Rıza Aleyhisselam babasının talebelerini kendi çevresinde topladı ve büyük ceddi İmam Sadık Aleyhisselam'ın dini ilimler merkezine geliştirdi ve bu yolda önemli adımlar attı.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın Medine'de konumu, Hicaz yöresinde tüm siyasi ve sosyal şahsiyetleri ve bilginleri etkilemiştir. İmam tüm maddi manevi alanlarda insanlar için sağlam bir sığınak ve merci sayılıyordu. Halife Mamun veliahtlık mevkiini görece de o Hazret'e emanet etmek istediğinde imam şöyle buyurdu. Eğer ben burada veliaht olduysam bence konumuma hiçbir katkısı olmamıştır. Zira mektuplarım İslami devletin doğusundan batısına giderdi. Orada hiç kimse benden daha çok sevilmezdi. Kimin bir haceti varsa benden talep ederdi. Ben de gücüm yettiğince onların ihtiyaçlarını karşılardım.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın Medine'den Merve doğru yola çıkması o hazretin yaşamının en güzel süreçlerinden biridir. İmam Rıza Aleyhisselam kafilesi yolculuğu boyunca nereye varırsa varsın Allah Resulü'nün torununu görmek için sabırsızlanan insanlarca karşılanıyordu. Nişabur İmam Rıza Aleyhisselam kafilesinin yolunun üzerinde yer alan kentlerden biriydi. İlmi merkezlerden biri olan Nişabur, insanları ve özellikle bilginleri ve alimleri İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin kurtarıcı üretildiğine daha fazla tanışma şevkiyle yanıp tutuşan bir kentti. Nişabur'a gelince İmam Rıza Aleyhisselam cazip, manevi ve vakarlı çehresiyle sade bir aba omuzunda kalabalığın önüne çıktı. Herkes o hazretin değerli kelamını duymak için bekliyor ve her taraftan şevk çığlıkları duyuluyordu. Birden her yere sessizlik hakim oldu ve duyulan tek ses imamın konuşmaya başladığı melekuti sesiydi. İmam inancın en temel ilkesi yani yegane Allah'a inanç olan ülkeyi gündeme getirdi ve Hazreti Cebrail'in Yüce Allah tarafından peygamberine nazil etti, cümleyi ilan etti. La ilahe illallah benim kelamımdır. Kim onu söylerse benim kaleme girmiş olur ve kim benim kaleme girdiyse benim azabımdan korunmuş olur.
İslam peygamberinin pak Ehl-i Beyti, insanları marifet ve saadete doğru hidayete erdiren, çıkmazlarda ve karanlıklarda yolunu kaybedenlere yol gösteren rehberlerdir. Kemale doğru ilerlemek, imamların ve salih önderlerin toplumun üzerindeki önemli tesirlerindendir. Dolayısıyla hangi toplum İmam Rıza Aleyhisselam gibi önderlerin öğretilerini örnek alırsa durgunluğa ve çaresizliğe yakalanmaz. İmam Rıza Aleyhisselam'ın ahlaki özellikleri ve takvası hatta düşmanlarını bile kendine hayran bırakacak düzeyde yüksekti. İmam insanlara gayet şefkatli ve alçak gönüllü davranır ve kendisini hiçbir zaman halktan ayrı görmezdi.
Tahran Radyosu.
İmam Rıza Aleyhisselam 35 yaşındayken Müslümanların imametini üstlendi ve 20 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. İmamın söz ve amelleri Yüce Allah'ın rızasını gözetlediğini gösteriyordu ve bu yüzden rıza lakabıyla lakaplandırıldı. Yani imam ahlaki erdemlerde Allah tarafından ona ne gelirse razı olan yüce bir mertebeye ulaşmıştı.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın dostlarından biri şöyle diyor. Ben hiçbir zaman imamdan kelamda birine cefada bulunduğuna ve yine birinin sözü bitmeden kestiğine şahit olmadım. İmam asla hacetini karşılayabileceği bir muhtacı reddetmezdi. Başkalarının önünde bacağını uzatmazdı. Hizmetçilerine kötü söz ettiğini asla görmedim. Asla yüksek sesle kahkaha atmaz, sadece tebessüm ederdi. Yemek sofrası kurulduğunda evin tüm fertlerini hatta hizmetçilerini sofraya çağırır ve onlarla birlikte yemek yerdi. Geceleri çok az uyur, daha çok ibadetle geçirirdi. İmam çok oruç tutar ve ayda 3 gün orucunu asla terk etmezdi. Gizlice hayır ve infak işleri çok yapardı. Karanlık gecelerde gizlice fukaralara yardım dağıtırdı.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın İslam hakikatlerinden kaynaklanan ilmi, fikri ve siyasi tavsiyeleri Halife Mamun'u çok kaygılandırmaya başlamıştı. Zira gün geçtikçe İslami toplum o hazretin derin ilim ve faziletiyle tanışıyor ve üstün kişiliğini fark ediyordu. Halkın İmam Rıza Aleyhisselam'ın şanı ve konumundan haberdar olmaya başlaması üzerine insanlar Mamun ve hilafeti hakkında kuşku duymaya başladı. Gerçi Mamun bizzat İmam Rıza Aleyhisselam'ın ilmi azameti ve manevi nüfuzunu itiraf ederek takdir etmişti. Fakat kendi makamını korumaktan başka hiçbir şeyi düşünmeyecek kadar da bencildi.
Evet, Mamun biraz yürüdü. Hiçbir söz etmeden meyvelerin arasından bir salkım üzüm aldı. Birkaç tane yedi. Ardından ilerleyerek imamın alnını öptü. Ve ona elindeki üzüm salkımını ikram ederek şöyle dedi. Ey Resulullah'ın oğlu, ben bu üzümden daha iyisini görmedim. İmam şöyle karşılık verdi. Ancak cennet üzümü bu üzümden daha iyidir. Mamun imamdan üzümü yemesini istedi. İmam kabul etmedi. Fakat Mamun büyük bir ısrarla zehirlediği üzümü imama verdi. İmam acı bir tebessüm etti. Ardından yüzünün rengi solmaya başladı ve durumu kötüleşti. İmam üzüm salkımını yere attı ve ayağa kalktı. Halsiz ve acı içinde oradan ayrıldı.
İmamın yakın arkadaşı Ebu Salt o hazretin başına gelenlerden habersiz imamı görünce çok mutlu oldu. Ebu Salt İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanında bulunmak ve o büyük şahsiyetin nurundan yararlanmaktan büyük mutluluk duyuyordu. Ebu Salt'a göre İmam kalpleri aydınlatan ve onlara hayat ve tazeliği kazandıran bir şahsiyetti. Ebu Salt imamın şöyle buyurduğunu hatırladı. İmam ve önder Allah'ın yeryüzünde kullarına hücceti Allah'a davet eden ve onun hürmetini koruyandır. İmam günahlardan arınmış ve kusurlardan münezzehtir. İmam İlim ve sabırla donanmıştır. İmam, dinin kalıcı olanın sebebi ve Müslümanların izzet ve onurudur. Ebu Salt bunları düşünürken birden imamın halini fark etti ve Mamun son hilesini uyguladığını anladı. Ebu Salt ağladı, inledi ama iş işten geçmişti. İmamın şehit düşmesi pek uzun sürmedi. O gün Kameri 203 yılının sefer ayının son günüydü.
Gerçi İmam Rıza Aleyhisselam gurbette şehit düştü. Ancak Allahu Teala'nın Ehl-i Beyt aracılığı ile insanları saadete kavuşturmak üzere yaktığı hidayet meşalesinin nuru asla sönmedi. İmamdan hadisler kalıbında geriye kalan miras, insanların saadete ve kurtuluşa ermeleri için değerli bir hazinedir. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Allah Resulü'nün pak torunu Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine baş sağlığı diliyor ve o hasetin yolunu izleyenlerden olmayı niyaz ediyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet ilkesinin devamında peygamberlerin zuhur etme zaruretini ele alacağız. Geçen bölümde beyan edildiği üzere Yüce Allah peygamberler göndererek insanlara doğru ve sağlıklı yaşam tarzını öğretmiştir. Bir başka ifadeyle yasama makamı ancak Yüce Allah'a aittir. Allah Kur'an-ı Kerim'de de peygamberleri göndermenin bir sebebini insanlara yol göstermek ve hücceti tamamlamak şeklinde buyurmuştur. Allah-u Teala alemin tümünü insanların yararlanması için yaratmış, insanları ebedi saadet ermek için kendisine kulluk etmeye davet etmiştir. Kuşkusuz insan kendi başına doğru yolu tanıyamaz ve yol seçiminde hataya düşebilir. Bundan başka gittiği yolda şeytan vesveseleri ve diğer birçok tehlike onu tehdit eder. İşte bu yüzden Allah-u Teala peygamberleri mucizelerle donatarak insanları hidayete erdirmek amacıyla göndermiştir. Kuşkusuz insanın yücelmeye doğru ilerlemesi için bir yola ve bu yolun başlangıcına ve varacağı yere ihtiyacı vardır. Bunun için de bir lidere muhtaçtır. Tüm bunların arasında lidere olan ihtiyaç daha zaruridir. Çünkü lider ve önder olmazsa yolumuzu şaşırabilir ve yolda ilerlerken gerekli olan malzemeleri yanlış kullanabiliriz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümün devamında beşeri yasaların zayıf yönleri ve eksiklikleri ve bu zayıf yönlerin ve eksikliklerin köklerini irdeleyerek doğru sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Günümüzde her gün yeni bir bilim ve teknoloji merkezi yeni bir alanda açıldığına ve yeni icatlar ve buluşların her geçen gün beşeri bilimleri genişletmesine şahit oluyoruz. Kuşkusuz bu süreç insanoğlu için onur kaynağıdır. Ancak buna karşın son bir asırda dünyada yaşanan gelişmeleri irdelediğimizde bazı beşeri toplumların ilerleme ve kalkınma yolunda hızla ilerlemelerine karşın dini maneviyat ve talimden de bir o kadar uzaklaşana ve birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya kaldığına şahit oluyoruz. Fesat, düzensizlik, ayrımcılık, adaletsizlik, aile temelinin çöküşü, şiddet, cinayet, türlü ruhi hastalıklar hepsi din ve ahlaktan uzak bir yaşam tarzının ürünüdür. Bu durum ilim ve akıl tek başına insanlara adalete dayalı yasalar üretmeye ve saadet yolunu güvence altına almaya yetmediğini gösteriyor. Bir başka ifadeyle eğer insanın kaderi sırf ilim ve akla emanet edilirse istenen sonuca ulaşmayacağı kesindir. Çünkü insanın izlemesi gereken yolun üzerinde birçok sapmalar, engeller ve saptırıcı engeller vardır ve insan bunların tümünü tanımamaktadır.
Öte yandan şu sözde bilge ve medeni ve düşünen insan bazen öylesine öfke ve gazap gibi içgüdülerini estirdiği fırtınaların tesiri altında kalıyor ki aklını kaybediyor ve beklenmedik hareketlerde bulunuyor. Bunun en somut örneği dünyada yaşanan büyük savaşlar ve etnik çatışmalardır. Dolayısıyla dünya toplumlarında yaşanan birçok anlaşmazlığın ve kavganın asıl kaynağı şu sözde bilge ve akıllı insan olduğu söylenebilir. Peki bunca kavga, gerilim ve savaşa sebebiyet veren akıl ve ilim nasıl beşeri toplumların yaşadığı bu kavgaları, gerginlikleri ve savaşları giderebilir? Öte yandan insanın bilimi ve bilgileri de sınırlıdır. İnsan ne geçmişten ne de geleceğinden doğru ve yeterli bilgiye sahiptir. İnsan hatta ani tepkileri veya tedrici davranışlarının doğuracağı sonuçlardan habersizdir. Hatta hakkı batılı ayırt etmekten hataya düşebilir.
Çevrenin insan üzerindeki tesiri beşeri yasaların kusur ve yetersizliğinin etkenlerinden biridir. İnsanların mevcut gerçekler ve birçok diğer mesele hakkındaki yargıları, algılamaları ve görüşleri çeşitli sosyal ve kültürel şartlardan kaynaklanır. Örneğin barış, adalet ve eşitlik gibi kavramlar farklı biçimlerde yorumlanır. İnsanların bu tür sözcüklere bakışı ve yorumu birbirinden oldukça farklı. Hukukçular ve yasama uzmanları yaşadıkları toplumun düşünce ve inancının tesiri altında çevrelerinden algılamalarını birer kesin ve kuşku götürmez hakikat olarak telakki eder ve ister istemez yasaları hazırlarken yaşadığı toplumun kültürel ve fikri mirasının etkisi altında kalır. Bu yüzden topluma hakim olan kültür onların gerçekçilik ruhunu yok eder ve hakikatleri olduğu gibi görmelerini engeller.
Tahran Radyosu.
Bir başka nokta, insanların olayların ve yaşamlarında ilerlemelerinin sürecinde düşünceleri ve görüşlerinin sürekli değişmesidir. İnsan iktidar koltuğuna oturduğunda, sokakta sıradan bir insan olarak dolaştığı zaman düşündüklerinden farklı düşünmeye başlar ve bu iki farklı konumda çeşitli meselelere farklı bakar. Bazen insan konumunun değişmesiyle beraber her şey alt üst olmuş gibi yepyeni düşüncelere kavuşur. Bundan sonra her şeyi farklı görür. Burada unutmamak gereken konu, yasama işi ile uğraşanların yasaları hazırlarken genellikle halkın gerçek maslahatını değil de daha çok çoğunluğun istek ve iradesini gözetmesidir. Bu yüzden de hazırladıkları yasalar genellikle çoğunluğun gözetlediği ve istediği yasalardır. Fakat bu yasaların birey ve toplum için çok tehlikeli sonuçlar doğurması muhtemeldir. Örneğin günümüzde bazı ülkelerde fuhuş ve eşcinsellik gibi tehlikeli konular yasal hale getirilmiştir.
Öte yandan beşeri yasaların bir başka sorunu da icra alanında gerekli güvenceden yoksun olmasıdır. Gerçekte rahatına düşkün olan insanoğlu sosyal kurallar ve yasalara karşı bir nevi direnişi ve uyumsuzluk ruhu söz konusudur. Sanki yasalar onun eline kolunu bağlamış, onu kısıtlamış ve rahatını bozmuş gibidir. Bu yüzden de sürekli bu bağ koparmaya ve kendine yasaların getirdiği kısıtlamalardan kurtarmaya çalışır. Bu durum ise sosyal kurallara karşı büyük bir tehdittir ve temellerini sarsar. İşte bu yüzden sosyal yasaların yanında sürekli ceza mahiyetinde bir takım yasalar çıkarılır ve böylece yasalara karşı çıkan insanlar engellenmeye çalışılır. Gerçi bazen de insanlar yasallara uysun diye bir takım teşviklerde öngörülür. Kuşkusuz ceza korkusu veya mükafat umudu bir ölçüde yasalların uygulanmasına yardımcı olabilir. Fakat suç işleme yolunu tamamıyla kapatamaz. Çünkü ceza kanunlarında bir takım hafifletmeler söz konusudur.
Peki insanın asi ruhuna nasıl gem vurulur ve yasalardan kaçışı nasıl önlenir? Burada esas sorun beşeri yasaların insanın sadece maddi boyutunu gözetlemesi, din ve maneviyata zati eğilimini göz ardı etmesidir. Beşeri yasaların amacı insanların davranışında denge yaratmak, düzeni sağlamak, uyumlu hale getirmek, böylece aralarında anlaşmazlık ve sürtüşmeleri engellemektir. Bu yasalar genellikle insanların zatî özelliklerini, güçlerini ve duygularını gözetlemez. Oysa bu etkenler insanları iyi işlere veya yasalara karşı çıkmaya yönelten etkenlerdir. Bu arada insanın bencillik, şehvet, öfke ve gazabı gibi bazı iç eğilimlerin toplumda birçok fesat ve bozuklukların başlıca sebebi olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden toplumda yasaların uygulanmasını gözetleyen polis gibi gözlerin yokluğunda suç eğilimi olan insanlar her türlü suçu rahatça işleyebilir.
Dinin yol göstermesiyle insan yaşamı şu fani dünyadaki birkaç günlük yaşamla sınırlı olmadı, asıl önünde sınırsız ve ebedi bir yaşam bulundu ve bu yaşamda ölüm diye bir şey söz konusu olmadığı hakikatine ulaşır. Bu inanca ulaşan insan bir gün Allah-u Teala huzuruna çıkacağına ve açık gizli tüm amellerinin hesabı sorulacağını ve cezasını veya mükafatını göreceğine inanır. İnanan ve iman eden insan hiçbir şeyin Allah-u Teala'nın gözünden kaçmadığına inanır. Bu inanca sahip olan insan hiçbir zaman açık gizli hiçbir şekilde suç işlemez, toplumun gözetleyen gözlerinin bulunmadığı yerlerde suç ve günaha yönelmez, başkasının malına el uzatmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğuna inanır.
Allah'a iman gücü insanları her türlü suçtan ve yasalara karşı çıkmaktan sakındırır. İmanlı insan büyük bir şevk ve coşku ile sürekli iyi amellere yönelir, çirkin amellerden uzak durur. Bu durumlarda büyük mutluluk duyar. İlahi yasaların en büyük özelliği insanı iyi amellere teşvik etmek, kötü ve çirkin amellerden sakındırmaktır. Sonuçta dini yasalarda gözetleme ilkesi beşeri yasalara nazaran daha güçlü ve daha etkilidir. İlahi yasaların icra alanında güvencesi daha güçlüdür.
Yüce Allah peygamberlere tek başına yaşamın zorlu dönemeçlerine girede bırakamayan insanlara yol göstermek için göndermiştir. İnsanın sosyal yaşamı için çıkardığı yasalar beşeri toplumların tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bundan başka bu yasalar icra alanında pek etkili değildir ve gerekli güvenceden yoksundur. Bu yüzden yasama makamı ancak bilge ve hekim ve güçlü Allah'a aittir. Allah Teala'nın yasaları belirlemekte ilmi sonsuzdur ve asla hiçbir şeyin etkisi altında kalmaz. Allah Teala insanların tüm ihtiyaçlarını bilmektedir ve yasaları cihan şumul, geniş kapsamlı ve mükemmeldir. Allah Teala ayrıca insanlar için bir takım cezalar ve mükafatlar belirlemiş ve böylece insanları yasallarına bağlı kalmaya yöneltmiştir. Ki bu da ilahi yasalların icra güvencesi de sayılır.
Evet değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.ir'dan takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan Kutsal Savunma Yılları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı savaşçıların ve mücahitlerin Irak Baas rejiminin tacizine karşı direnişlerini ele almaya çalışacağız.
Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özel bir özelliği olan uzun ve acımasız bir savaşa karşı İran milletinin 8 yıllık direnişidir. Irak Baas ordusuna karşı savaşan İranlı savaşçıların ayırt edici özelliklerinden biri saldırı ve savunmadaki cesaretleri ve yiğitlikleriydi. İranlı savaşçıların bir diğer özelliği de her türlü soruna karşı hoşgörülü ve azimli olmaları ve İran'ı tutsak savaşçıların Irak'ın cani diktatörü Saddam'a bağlı Baasçıların işkencelerine karşı gösterdikleri sabırdır.
Her operasyona uygun savaş tekniklerini öğrenmek, İranlı savaşçıların sabrını ve dayanıklılığını deneyimlemek ve test etmek için başka bir alandı. Yazın kavurucu sıcağı ve kışın sarsıcı soğuğu, savaşçıların zorlu ve yorucu eğitimlerde yorulmak bilmeyen çabalarına, direniş ve kararlılık eğitimlerine tanık oldu. Bu arada özel eğitimler çok daha zor ve meşakkatliydi. İki kat sabır ve dayanıklılık gerektiriyordu. Bu eğitimlerin en bariz olanı Velfeç 8, Kerbela 3 ve Kerbela 5'in zor ve aynı zamanda şaşırtıcı operasyonlarını gerçekleştirmeyi kaçınılmaz kılan dalgıç eğitimiydi. Bu bağlamda Velfeç 8 operasyonunda İslam savaşçıları geniş Ervendrud'u geçerek düşmana saldırmak zorunda kaldı. Bağız ordusunun sağlam ve çok katmanlı hattı önce dalış kuvveti tarafından yarılamadı. Dalgıçlar Ervend'in azgın akıntısı ve güçlü gelgitleri ile yapılan savaşta başarılı olsalardı, piyade savaşçılarının bu operasyonlardaki başarı ve zaferinin zemini de hazırlanmış olacaktı. Bu büyük işi yapmak, savaşçıların örnek bir sabır ve sebatla iyi bir şekilde başardıkları zorlu ve yoğun eğitimle borçluydu. Burada savaşçıların bu konudaki bazı hatıralarını ve açıklamalarını da sizlere aktarmak istiyoruz. Bu ifadeler sonra 41. Ordusu'nun dalış eğitimiyle ilgilidir.
Birinci Sarallah Tümeni komutanlarından zorlu dalış eğitimi hakkında şunları söylüyor. Gelgit sırasında deniz dalgalarının yoğunluğu çok yüksekti. 2 metre, 4 metre ve daha az ve daha fazla dalga ile karşı karşıyayız. Daha önce tatlı suda çalışmış çocuklar için doğal olarak denizde yüzmek ve dalmak çok zor ve yorucuydu. Ama gelgit yükseldiğinde deniz suyuyla tanışmak ve mücadele etmek zorunda kaldılar. Ziyarete gittim. Çocukların gelgitlerin güçlü akıntılarında yeterince çalıştıklarını, vücutlarının tüm hassas bölgelerinin kabardığını ve yaralarının o kadar çok tuzlu suya maruz kaldıklarını ve içten yaralandıklarını gördüm. Tuzlu deniz suyu bazılarının gözlerine zarar vermişti. Kuvvetleri Dez Barajı'na kaydırdık. Bir başka yoğun dalış ve atış pratiği kursu yaptırdık. Eğitimlerin bir kısmı zor ve tehlikeliydi. Örneğin bazuka fırlatmak, patlama dalgası kişiyi yok edebilir, ikiye yarabilirdi.
Anılarda bahsedilen dalgıç savaşçılardan biri de şöyle diyor. Vardiyalı olarak suya dalardık. Sabah bir bölük, akşam bir bölük, gece bir bölük gittik. Soğuk. Hava oldukça soğuktu. Bir grup işini bitirdiğinde diğer grup dalgıç kıyafetlerini giyip işlerine başlamak zorunda kalırdı. Gece yarısı çalışmak daha da zorlaştı. Gece yarısı 2'de veya 3'de kalkıp suya gitmeniz ve ıslak dalgıç kıyafetleri giymeniz gerekiyordu. Başka bir savaşçı, eğitimin son günleriydi. Dalış taburunun kuvvetleri gece gündüz sudaydı ve eğitiliyordu. Mevsim kıştı ve soğuk iyice artmıştı. Belki 100 kez gidip Behmeşir nehrini enine yüzüyorlardı. Öyle ki sudan çıktıklarında parmaklarını hareket ettiremiyor, dalgıç kıyafetlerinin fermuarını açacak gücü bulamıyorlardı. Lojistikçiler sahilde ateş yakar ve kıyafetlerinin fermuarını açmalarına yardım ederlerdi. İran savaşçılarının azmi ve kararlılığı kutsal savunmanın bazı dönemlerinde daha etkili olmuş ve düşmanın yenilmesinde etkili rol oynamıştır. Genel olarak düşmanın saldırısı daha ağır ve geniş olduğunda savaşçıların sabrı ve dayanıklılığı daha etkili ve gerekliydi.
Tahran Radyosu.
Irak Boğaz rejiminin saldırısının ilk aylarında İran Silahlı Kuvvetleri bu saldırgan güçleri püskürtmek için gerekli güce ve hazırlığa sahip değildi. Bu noktada az sayıdaki silahlı kuvvetler ve halk güçleri Saddam'ın yıldırım hızındaki saldırılarına karşı koymaya çalıştı ve kararlı operasyonlar ve düşman güçlerini durdurma esasına dayalı olarak planladığı stratejisini tarifsiz bir direnişle hayata geçirmeyi başardı. Hürremşehir'deki güçlü direniş bu dönemdeki İslam savaşçılarının direnişinin ve azminin bir sembolü ve parlak bir örneğidir. Irak'ın işgalci Bağız ordusu 33. Özel Kuvvetler Tugayı'nın iki taburunu Hürremşehir'i işgal etmesi için tahsis etti ve bu görevin birkaç saat içinde tamamlanacağını düşündü. Ancak İslam savaşçılarının direnişi düşmanı 2'den fazla ordu ve nihayet birçok orduyu kullanmaya zorladı. 34 gün süren zorlu savaşın ardından bu şehri ele geçirdi.
Iraklı komutanlardan biri Hürremşehir'e yapılan saldırıda İran Silahlı Kuvvetleri ve halkla yaşanan çatışmaya ilişkin raporunda şunları söyledi. Tugayımızda şehirde morali çok düşük olan çok zayıf bir güç var ve görev sadece birkaç saat sürecek gibi haberler geldi. 29 Eylül 1980 sabahı saat 4'te özel kuvvetlerin ön cephede 8. taburu ve arkada 9. taburdan oluşan takviyeli 33. tugayı ardından Tanluma Şelemçe Hürremşehir eksenine doğru ilerledi. 8. tabur Şelemçe yolu üzerindeki Polino Köprüsü'nden 500 metre uzaklığa ulaştıktan sonra temas kuruldu ve güçlü bir direnişle karşılandı. Hafif silah ve havan toplarından oluşan yoğun ateşin üzerimizde olduğunu karargaha bildirdik. Tugay ayrıca gücümüzü perçinleştirmemizi istedi. Ardından kalan 2/2 ile taburda ağır kayıplara neden olan hızlı bir saldırı yaptık ve direniş yine de kırılmadı. Saddam, Hürremşehir birkaç saat içinde işgal edileceğini ve Baas ordusuna bağlı birliklerin bunun ardından Ahvaz'a doğru hareket ederek birkaç gün içinde Tahran'a ulaşacaklarını hayal ediyordu. Ancak Irak sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Hürremşehir'in silahlı ve halk güçleri öyle bir direniş gösterdi ki direnişin sembolü haline geldi.
Hürremşehir İran milleti için sadece bir şehir değil, İslam devriminin istikrarından, fedakarlığından, direnişinden ve ölümsüzlüğünden bahseden bir tarihtir. Ekim 1980'de Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı savaşın başında önemli ve stratejik Hürremşehir limanının nasıl düştüğü ve bu şehrin 24 Mayıs 1982'de kurtarılışı en güzel destanlarından birine sahne oldu. İranlı gençlerin ülkelerini savunmadaki cesaretlerinin net bir sembolü haline geldi. Bu nedenle İran takviminde Hürremşehir kentinin kurtuluş günü, dayanıklılık ve direniş günü olarak adlandırılmıştır. Hürremşehir şehri İran'ın güneybatısındaki önemli limanlardan biridir. Büyük ve su dolu Karun Nehri bu şehrin içinden geçerek Fars Körfezi'ne dökülür. Bu şehrin stratejik ve jeopolitik önemi de var. Bu yüzden bu şehrin ele geçirilmesi Irak diktatörü için çok önemliydi. Bu nedenle Saddam, İran topraklarına yönelik kara saldırısının ilk hedefinde Hürremşehir'in işgaline öncelik verdi. Saddam'a ve onun batılı ve doğulu destekçilerine göre Hürremşehir'in düşüşü diğer İran şehirlerini işgal etmek ve yeni doğmakta olan İran İslam Cumhuriyeti'ne son darbeyi indirmek için bir zemindi. Ancak Saddam İran gençliğinin ülkesini, savunma inancını ve iradesini hesaplarına dahil etmedi.
Saddam askeri hedeflerine birkaç gün içinde ulaşabileceğini düşündü. Ancak en başından beri Huzistan'ın ve İran'ın diğer sınır bölgelerinin yiğit ve kahraman halkı hedeflerine ulaşmasını engelledi. Onlar Saddam'ı cesurca durdurdular ve savaştılar. Associated Press muhabiri Alex Afnai bu bağlamda şunları yazdı. İranlı savunucular Ekim 1980'de öyle inatçı bir direniş gösterdiler ki şehrin düşmesinden sonra İran Hürremşehir'in adını Kanlı Şehir olarak değiştirdi. Bu şehirde duvarlarında harç ve kurşun izi olmayan ev bulmak çok zordur. Bu kanıt İranlı savunucuların bu şehri evden eve nasıl savunduğunu gösteriyor. O dönemde üst düzey bir Iraklı komutan, çoğu deneyimsiz gençlerden oluşan İranlıların Hürremşehir'i savunmak için ölümüne direndiklerini itiraf etti.
Değerli dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan Kutsal Savunma Yılları isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'den iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن